Ayrım 6, sayfa 65, Yahya Kemal şiirleri. Yahya Kemal İstanbul'u bir başka tepeden şöyle seyreder. Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun bir rüyada, sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Yahya Kemal İstinye şiirini de şu satırlarla bitirir. Eşsiz boğaz, şerefli hayalin derindedir. Senden kalan o levhada her şey yerindedir. Yahya Kemal şiirini okuduktan sonra aklıma pek de şiirsel olmayan düşünceler geliyor. Üstadın ölümü 1958 yılında. Acaba kendisinin görmediği boğaz köprüleri ile sahil trafik yolları yapıldıktan sonra kendisi İstanbul'u bir kez daha görse şiirlerde indirim yapar mıydı diye düşünmeden duramıyorum. Ali Nizami Bey. Abdülhak Şinasi Hisar bir kitabında tipik eski İstanbullulardan Ali Nizami Bey'i anlatır. Büyükada'da Ali Nizami Bey, Hisar'ın büyük babasınınkine yakın olan köşkünde oturmaktadır. Onun yaşadığı olan çocuklarıyla koşar oynar, ancak anıların bütününe bakınca Hisar'ın bir zamanlar çocuk olduğuna da koşup oynadığına da inanmak zorlaşır. Sanki muhterem dünyaya daha doğduğunda yaşlı gelmiştir. Zaten Hisar'ın kendisi de tipik bir eski İstanbulludur. Hemen eklemek gerekir ki İstanbul'da o zamanlar tipik İstanbullunun bin türlüsü vardır. Sanılmasın ki Hisar'ı örnek gösterince bütün İstanbullular ona benzer. İstanbul bir insan mozaiğidir. Dünyadaki en önemli örnekleri Türkiye'de bulunan mozaik sanatının İstanbul Ayasofya ve Kariye'deki başyapıtları ilginç mi ilginçtir. Hiçbir mozaik taşı yanındakine benzemez. Ama birbirine benzemeyen binlerce mozaik taşı hepsi birden tek bir resim bütünlüğü oluşturur. İşte eski İstanbul insan mozaiği de benzemezlerin doğurduğu bir bütünlüktür. Hisar'ın o zamanının Büyükada'da izlenimleri iyice duygusaldır. Ada benim için yad ettiğim bu eski zamanda ancak benim gözlerimin seçtiği gizli bir takım varlıklar ve mahluklarla doluydu. Bir ağaç kabuğunda gülen bir ağız, birkaç dalın teşkil ettiği bir kümede sallanan bir çocuk, bir duvarın sıvasında yeisli bir takım hayvanlar ve ağlaması dinmeyen bir sürü maskeler. Bir evin cephesinde ciddi ve hüzünlü bir çift gözün üstünde çatılmış iki hançer kaş görürdüm. Şehre indiği günler güneşin ve suların İstanbul'a layık bir ihtişam ile adeta bir güzellik müsabakasına tutuşmuş gibi kaynaştıkları akşamlar. Adaya dönmek için vapur güvertesinde oturan Ali Nizami Bey'i Hisar şöyle anlatır. O halsiz ve mecalsiz vapur Karacaahmet hizasından geçmeyi dakikalarca bitiremezken kocaman mezarlık siyah minarelerini havaya sabit fiskiyeler gibi yükseltmiş durur. Yahut daha tesirlisi ağır bir akşam rüzgarı bunların başlarının ucunu eliyle okşar gibi. Hafif ve elemli bir eda ile yavaşça bir yana eğerken o ölümü bir an için olsun düşünmemek azmiyle başını hep sağa çevirir de gözlerini mezarlığın bulunduğu bu sol tarafa asla kaydırmazmış. Hisar coşmuştur bir kere. Ali Nizami Bey hep ufkun hayat gibi geniş göründüğü sağ tarafa bakar. Gittikçe koyulaşan suların kenarında, gittikçe solan bir menekşe yığınına dönen Eflatun ve Mor sahilde yan yana minareler tarih boyunca devam edecek. Bir hareket halinde duran mızraklar gibi artık birbirine karışır. Hisar'ın cümleleri yarım sayfadan önce bitmez ki, bari sonuna yetişelim. Adaya dönenlerin ruhlarını büyük bir güzellik manzarasıyla çalkalandırmış ve İstanbul güzelliklerine bürünmüş bir akşam daha. Marmara'nın grup operasıyla birlikte sona ermiş olurmuş. Ali Nizami Bey kuş meraklısıdır. Köşk bahçesinin arka tarafında tel örgülerle ayrılmış bir yerde 8-10 kadar tavus kuşu beslenmektedir. Benim çocukluk ve gençliğimi yaşadığım semtlerde Aksaray'ın batısındaki Davutpaşa, Samatya, Narlıkapı gibi yerlerde biz tavus kuşu görmemiştik. Bizim uçmayan kuşlardan bildiklerimiz tavuk, hindi, ördek ve kaz ötesine varmazdı. Bütün merakları yetmezmiş gibi Ali Nizami Bey bir de balık avı meraklısıdır. Bazı sabahlar uykusu kaçar, kaçar adanın sarp kayalıkları kenarından ağ ile avlanan balıkçıların yanına gidermiş. Bu talihsizler ağlarını atarlar fakat hiçbir şey tutamadan boş olarak çekerlermiş. Ali Nizami Bey ehemmiyetsiz bir para mukabilinde mahsulünü evvelinden satın alarak onlara ağlarını kendi hesabına attırır ve bu defa ağların içinden birkaç okka barbunya, bir iki istakoz yavrusu ve daha makbul bir takım balıklar çıkarmış. Ben Ali Nizami Bey'e balık avcılığı merakı konusunda imrenmiyorum. Çünkü biz Samatya'da yitireceğimiz balık ve deniz ürünlerini para vererek balıkçılara tutturmazdık. En ilerisi yelkenli olan kendi kayıklarımıza biner, ağ, çapari veya oltayla kendimiz tutardık. Hatta oltalarımızı at kuyruğu kılıyla kendimiz örerdik. Ahır kapı feneri önünde uskumru için çapari attığımızda eğer istavrit yakalarsak tuttuklarımızı denize atar, çapariyi toplar geri dönerdik. Çünkü istavrit tutulan yerde uskumru olmazdı. Samatya'da istavrit kedilere verilirdi. Lüferden barbunya'ya kadar tüm lezzetli balıkları kendimiz tutardık. Torit yalnız lakarda yapmak için tutulurdu. Palamut tutup yiyene ise aşağılayıcı gözle bakardık. Ali Nizami Bey resim meraklısıdır. Köşkün üst katında selamlık dairesi sayılan büyük misafir salonunda kendi intihabıyla satın alınmış Degas, Ayvazovski, Zonaro gibi ressamlara ait olacağını tahmin etmeye koyulur Hisar. Sonraları dünyanın en meşhur müzelerinden Louvre'da ve British Museum'da hayretle temaşa ettiği resimlerle kıyas eder. Ali Nizami Bey çiçek meraklısıdır. Köşkünün arka tarafında dillere destan olmuş çiçek serleri vardır. Yüksek maaşlı bir Frank bahçıvanın nezareti altında her mevsim en nadide çiçekler yetiştirilir. Bunlar arasında orkide denilen nadir ve pahalı bir çiçek de vardır. Artık Ali Nizami Bey de bizim Narlıkapı'da yetiştirdiğimiz akşam safası, ayçiçeği, ıtır, sarmaşık gibi bitkileri serasına sokacak değildir ya. Ali Nizami Bey'e hiç benzemeyen bir İstanbullu oluşuma üzülsem mi yoksa üzülmesem mi bilmiyorum ki. Yersizlik. Şimdi bilmem artık ama eskiden yersizlik diye bir dert vardı. Bu öyle yersiz söz kullanmak falan değildi. Birbirine değil yalnız razı, hatta hırslı ve istekli olanlar bile yersizlikten sevişemezlerdi. İstanbul deniz kıyılarında kayık kiralayıp açılmak, deniz ortasında kayık içinde yatarak yaklaşmak çözümdü ama tehlikeliydi. Basılmak tehlikesi vardı. Gece vakti karanlık arsalar çözüm olabiliyordu ama bundan da resmi ve gayri resmi tehlikeler doğuyordu. Biraz masraflı olmakla birlikte bazı sinemaların locaları çare olabiliyordu. Matine, suare fark etmezdi. Uzun filmler, 32 kısım tekmili birden oynayan macera filmleri iyi fırsatlardı. Görevliye 3-5 kuruş verip loca kapısı anahtarını da alarak içeriden kilitlemek güven sağlamaktaydı. Bu işe yatkın sinemaları gençler bilirlerdi. Loca önündeki yürüyüş yolu alçakta olmalıydı ki perde tarafında insan kafaları dizilmesin. Elbette loca sandalyelerinin gıcırdamaması da kullanım güvenli açısından koşullardan biriydi. Gedikpaşa'daki Alemdar yokuşundaki ve Beyoğlu'ndaki 3 sinema elverişliydi. Günün birinde bizim lise bir haberle çalkalandı. Bir genç hanımın avukatı sinema locasında gebe bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Sürüp giden duruşmaların sonuncusunda suçlanan genç adamın avukatı sinema locasında söz konusu fiilin yapılmasının mümkün olmadığını iddia etmişti. Bununla da kalmamış, adı geçen sinema locasında olmak koşuluyla yerinde keşif yapılmasını mahkemeden talep etmişti. Bizim sınıfın bıçkınlarından biri, adını yazamam, görüş belirtiyordu. Sayın hakim, bu keşiften bir şey anlamaz ki. Bilir kişi şart. Hem bu işle geçimini adliyede çıkaran bilir kişi tipleri hiçbir ciddi sonuç veremez. Erbabı lazım, erbabı. 5-10 arkadaş keşif günü mektebi asıp orada bulunmaya karar verdik. Ama gününü öğrenip de gidemedik. Ne olduğunu hala merak ederiz. İş yerine saygı. Spor yapılmasına, yapana saygı duyuyorum. Spor saygıdeğer bir uğraştır ve etkinliktir. Nereye kadar? İşin içine oyun girinceye kadar. İtişmesiz olmak koşuluyla sportif oyunlara da varım. Atletizm ve voleybol gibi örneğin son zamanlarda hanımefendi kızlarımızın atletizm ve voleyboldaki uluslararası başarılarından övünç duyuyorum. Televizyon icadına hayran değilim ama bu başarıları yansıttığı için sevindim. Benim TV seyirciliğim rastgele. Evde yalnız yemek yerken yapacak başka iş bilmiyorum. Bu nedenle futbol seyrettiğim de oluyor. Ben de gençliğimde çeşitli sporlar yaptım. Kürek çektim, yüzdüm, yelken kullandım. Söz aramızda biz Samatya kıyılarında bu söylediğim sporları yaparken yalnız spor olsun diye değil, daha çok balık tutmak için yapardık. İstanbul mahallelerinde yetişmiş neredeyse bütün erkek çocuklar gibi ben de futbol oynadım. Övünmek gibi olmasın, uzun yıllar önce kapatılmış bulunan Şark Şimendifer futbol takımında. Ben şimdi televizyonda futbol maçlarını da önemli milli maçlar dışında rastgele seyrediyorum kısa kısa. Televizyonlarımız, gazetelerimiz bu arslanları anlatmaya doyamıyor. Hakimlerin, öğretmenlerin maaşlarıyla zor geçindikleri bu ülkede milyon dolar transfer ücretlerini beğenmeyen futbolcular dengesizlik yaratıyor. Ciddi öğrenime niyet eden ve öğrenip de iş bulamayan gençlere bu şımarıklar kötü örnek oluyor. Omuzlarına kadar saç uzatanlar tüy dikiyor. Beni asıl duygulandıran sahneler oyuncuların kendi oynadıkları sahaya ağız ve gırtlak dolusu tükürmesi. Vay vicdan fukaraları vay. Orası iş yeri be, iş yerine tükürülür mü? Televizyonda bir gün sahaya tüküren bir futbolcunun yüzüne tüküren birisini görürsem içim rahat edecek. Elçilerimiz. 20. yüzyılın ilk yarısında Türkiye bir güzel zaman yaşıyordu. Nedeni çok basit. Şair Yahya Kemal, yazar Yakup Kadri gibi insanlarımız dışarıda Türkiye'yi büyük elçi olarak temsil ediyordu. Örneğin Yahya Kemal dış görevlerde uzun yıllar bulunduktan sonra İstanbul ufuktaydı şiirini yazıyordu. Yıllarca uzaklarda yaşarken İstanbul'u hicranla tahayyül beni yordu. Yer kalmadı beynimde hayale. İstanbul'a artık bu dönüş son dönüş olsun diyen Yahya Kemal asıl aklında olanı şiirin sonuna saklıyordu. Bir saltanat iklimine benzer bu şehirde, hülya gibi engin gecelerde, yıldızlara karşı cananla beraber, Allah içecek sıhhati bahşetse bu kafi. İnsanlar ve sular. Bizim eski İstanbul'umuzda yaşam su ile çok yakındı. Her türlü suyla, deniz, dere, kaynak sularının hepsiyle birden. Haldun Taner'in anlattığından aklımda kalmış. İstanbul'da öyle insanlar yaşamış ki gözleri bağlı olarak tattıkları 25 çeşit kaynak suyunun hangisi olduğunu yanlışsız bilirlermiş. Sanırım ki bu beceri 300 çeşit şarabı doğru bilmekten daha zordur. Bir İstanbul deyimi Lebi deryada yaşamayı anlatırdı. Deyimin güzelliğine canlar dayanmaz. Denizin dudaklarında yaşamak anlatılırdı böylece. Denizi sevmenin, denizle sevişmenin bundan kısa ve görkemli bir anlatımı olamazdı ki. Ben İstanbul'da çocukluğum ve gençliğimi gerçekten de denizin dudaklarında yaşadım. Deniz bizim sevgilimizdi. Samatya kıyılarındaki kumsallarda veya kayalıklarda suyun üstünde ve derinliklerde balık tutar, midye söker, pavurya yakalardık. Yalnız karpuz takası Trakya kıyılarından gelirken gece vakti harman kayaya vurup battıysa denizin yüzü karpuz dolar. Çatlayıncaya kadar karpuz yerdik. Yalnız çocukların değil yetişkinlerin de yaşamı denizle iç içeydi. Kıyı şeridinde yaşayan herkes denizle kucak kucağa yaşardı. Amatör balıkçıydık ama tuttuğumuz balıklarla doyardık. Bütün kıyılar halka açıktı. İstanbul denizi hep serindir. Yazın en bezdirici sıcaklarında hava ısısı 40 dereceye yaklaşsa bile deniz suyu ısısı 22-23 dereceye geçmez. Suların bu serinliği kıyılara yayılarak yaşamayı kolaylaştırır. İnsan ve deniz yakınlaşmasını sağlayan doğal Marmara kıyıları, arkasında Bizans surlarının yükseldiği kumsalları ile, kaynakları ile, şiirsel oynaklıklarıyla doğanın İstanbul'a çok değerli armağanıydı. O pek tutumlu insanlarımızın yaşamına katılan hazine değerinde huzur ve mutluluk rengiydi. Balıkçılar kayıkları, ağları cümle takımlarıyla karanın sonunda denizin dibindeydi. Çirozcular denizin hemen dibindeki surların tepesinde uskumru kuruturlar, bütün öteki işlerini kıyıda görürlerdi. Yazmacılar da yıkadıkları binbir renkli incecik kumaşları sur tepesinde kuruturlardı. Esintilerle uçuşan binlerce yazma, eşi bulunmaz bir renk cümbüşüydü. Tüm kıyı insanları neredeyse sanki denizin içinde yaşamaktaydı. Denize inen Bizans surlarını da şehir içine iterek yıkıntı molozlarıyla doldurmak, doğanın yapısını yok etmek, şehirle deniz arasına günün her saatinde hız yapan bir trafik yolu yerleştirmek, denizle insanların yüzyıllarca sürmüş sıcak ve yakın ilişkisini homurtulu trafik yollarıyla balta gibi kesmek, şehirle denizin ilişkisini yok etmek, bütün bunları saydıktan sonra kanunlar dahilinde suç olmayacak nasıl yakıştırmalar yaparım diye düşünüyorum. Henüz bulamadım. Bazı kelle hamalları güya pusu kurarak soruyorlar. Bu yollar yapılmasaydı bütün bu taşıtlar nereye gidecekti? Yanıt, bu yollar doğru olarak nereye yapılırsa oraya gidecekti. Ulaşım. Rahmetli büyükannem Hayriye Hanım'ın bir kıyamet anlatımı vardı. Kulaklarıma çok küçük yaşta girdiği için unutmuyorum. Kıyamet dünyanın sonudur. Ölüm de sona erecek. Tüm geçmiş zamanda yaşamış insanların hepsi yeniden dirilecek ve mahşerde toplanacaklar. Mahşer adı üstünde, gürültü, patırtı ve büyük sıkıntılar içinde bir kalabalık ki dehşet veriyor. Herkes heyecan içinde cennete mi yoksa cehenneme mi gideceği tebligatını beklemekte. Anlaşılan bizim dünyadaki plansız büyük şehirlerimiz insanlarımızı mahşere alıştırmanın provasıdır. İktidarlarımız bari bu işi becermiş olsunlar. İstanbul Gebze'den Büyükçekmece'ye kadar yerleşmeleri ve binaları bitişmiş olan 15 milyonluk bir dünya şehridir. Şehirdir ama işleyen bir bütün değildir. Her şeyden önce kitle taşıtları sorunu çözümlenmemiştir. Parası sınırlı olan insanların en büyük kitleyi oluşturduğu gerçeği örtülemez. Bu durumdaki insanlarımızın çok büyük bir bölümü işine ve okuluna gidip gelmenin sıkıntısını yaşamakta. Okul taşıdığı adı altında binlerce, on binlerce minibüsün öğrenciler için yüksek ücretle çalışması gerçeği ayıplanır. İşlerimizden biri olmalıdır. Boğaziçi ve Marmara kıyıları gibi çok zengin su ulaşımı olanaklarına sahip olan İstanbul'da halkın deniz yollarından uzaklaştırılarak sahil yollarına sürüklenmesi ve yığılması, tekerlekli taşıtlara mahkum edilmesi ayıplarımızın yalnız bir tanesidir. 100 yıl öncesinin şirketi Hayriye ve Haliç vapur işletmelerinin yok edilmesi bir plansızlık ayıbıdır. Hele eski iskelelerin satılarak mı, kiralanarak mı bilmem restoran yapılması kanun dışı bir uygulama olmalıdır. Çünkü bu binaların yapılma izni alması deniz trafiğini sağlaması içindir. Meyhane olması için değil. Üstelik bu kazık fiyatlı meyhanelerin dışına ve üstüne sürekli kaçar ekler yapılmasına göz yumulması ayıp mı ayıptır. Şiirde semtler. Kenar mahalleler şiire girmezse adalet olmaz bu işte. Oktay Rıfat oralardan anlatır. Kasımpaşa kıyıları tersane. Bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kız mız bahane. Top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbul'um, aman aman bahane. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı, üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Üç doluya üç tanecik badem şekeri, top çiçeğim, deste gülüm, canım İstanbul'um, aman aman badem şekeri. İlle de şiirsel yerler anlatılacak değil ya, Cağaloğlu yokuşunu Özdemir Asaf gibi şiirsel anlatmak hüner. İşte geçerken dün o yokuştan günlerden 78'di. Saat 78'di. 38 saat önce oradan şarkılarıyla şiirleriyle bir sarışın geçmişti. Onu soruyordu şimdi bir sakallıdan. Ne bilsindi?